Kurtuluşa giden yol.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kurtuluş Savaşı'nın gölgede kalmış kahramanları ve tarih sayfalarında unutulmuş anekdotları aracılığıyla siz dinleyicilerimizle beraber bir asır öncesinin Anadolu topraklarında çıktığımız yolculuğa devam ediyoruz. Ben Mehmet Kancı, herkese merhaba. Kurtuluşa giden yolda 10. bölümdeyiz. Geçen bölümde gazeteci yazar Sinan Onuş'un Kızılca Kıyamet isimli eseriyle Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerine yol açacak Kütahya-Eskişehir muharebelerini ele almıştık. 1921 yılının başlarında 1. ve 2. İnönü muharebeleriyle milletin makus talihinin tersine döndüğü düşünülürken 9 Temmuz 1921'de Bursa ve Uşak cephelerinde başlayan Yunan taarruzu gidişatı tersine çevirir. 9. bölümde Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Türk ordusunun neden geri çekilmek zorunda olduğunu ele alırken Kafkas Tümeni subayları Albay Ali Rıza Bey ve Yüzbaşı Mehmet Fuat Bey'in günlükleri bize rehber olmuştu. Türk ordusu Temmuz muharebeleri neticesinde Sakarya Irmağı'nı kendisine siper edecek şekilde çekildi. Yunan ordusunun hedefi Türk ordusunun tamamını savaşa kabule zorlayarak kesin sonuç alacağı bir muharebe ile imha etmek, ardından Ankara'yı işgal etmekti. Onları destekleyen İngiltere de böylece Sevr Anlaşması'nı yürürlüğe koyacağını düşünüyordu. 1921 yılının Ağustos ayı Anadolu'nun kaderini belirleyecek büyük bir muharebeye tanıklık etmek üzereydi. 22 gün 22 gece sürecek bu muharebe siyasi, askeri ve diplomatik manada öncesi ve sonrasıyla kapsamlı bir değerlendirmeyi hak ettiği için biz de bu süreci iki bölümde ele alacağız. Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçları Anadolu içerisinde ve dışında pek çok dengeyi altüst etmişti. Fransa, Büyük Millet Meclisi hükümetiyle yürüttüğü müzakereyi askıya almış, Sovyet hükümeti ise tereddütlü bir tavır izleyerek söz verdiği yardımları ulaştırmakta ağırdan alıyordu. Hatta Sovyetler Yunan ilerleyişini Anadolu'ya girmek için bir fırsat olarak görmüşler, Kafkasya'daki ordularını İngilizlerin desteklediği Yunan ordusuna karşı Anadolu'ya sokmak için teklifte dahi bulunmuşlardı. Bu yardım teklifi Ankara hükümetinin talimatıyla Kazım Karabekir Paşa tarafından reddedildi. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın otoritesi sorgulanıyor, askerin idaresi için sorumluluğu tamamen üstlenmesi isteniyordu. 23 Temmuz günü Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi, yani Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın meclis kürsüsüne gelerek muharebelere dair yaptığı bilgilendirme esnasında Ankara'nın bir hafta içerisinde tahliye edilmesine karar verildiğini ve hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınacağını duyurması vekilleri ayağa kaldırdı. Tunceli Milletvekili Diyap Ağa bu teklife karşı çıkarken şöyle diyordu: "Biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım." Diyap Ağa'nın bu sözleri bir anda meclisteki havayı değiştirir ve gizli oturumda alınan kararla resmi evrak ve ağırlıkların Kayseri'ye nakledilmesi konusu hükümetin inisiyatifine bırakılır. İngilizler de Kütahya-Eskişehir muharebelerindeki Yunan başarısını sözde tarafsızlıklarını gevşetmek için bir fırsat olarak gördüler. Nitekim İstanbul'daki işgal güçlerinin İngiliz komutanı General Harrington, Londra'daki siyasetçilerin tarafsızlığı gevşetme kararını öfkesini 15 Temmuz'da şu şekilde dile getiriyordu:
"Tarafsızlık konusundaki tutumunuzu anlayamıyorum. Türklerin tarafsız çizgiye riayet etmeleri benim İzmit'teki askeri pozisyonum için hayatidir. Yunan gemilerine ve askeri misyonuna burada kalma ve İstanbul'u üs olarak kullanma izni vermekle tarafsızlığı kendimiz bozuyoruz ve sonunda milliyetçileri kızdıracağız. Yunan ilerlemesini durdurunca bize saldıracaklar."
General Harrington'ın en büyük endişesi Yunan ordusunu yenecek olan Türk ordusunun boğazlara yürüme ihtimaliydi. İngiliz generalin bu öngörüsü bir yıl sonra gerçekleşecekti. 1921 yılının başından itibaren General Harrington, aslarının iyimser raporlarının aksine Yunan ordusunun Türk ordusuna karşı zafer kazanacağına dair inancı son derece düşüktü. Tarafsızlığın gevşetilmesi kararıyla İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Paris'te Müttefikler Yüksek Konseyi'ne de bu yaklaşımı kabul ettirdi ve Uluslararası Silah Ticareti Sözleşmesi Yunanistan'ın lehine açıkça çiğnenmeye başlandı. İngilizlerin tarafsızlıkları neden sözdeydi? İngiltere Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan'dan son silah, mühimmat ve araç talep listesini 1920 yılının Ağustos ayında aldığı iddiasındaydı ve yine İngilizlere göre Yunanistan aradan geçen bir yılda askeri ihtiyaçlarını açık piyasadan, yani serbest pazardan sağlamıştı. Ancak herkesin bildiği üzere Yunanistan'ın İspanya ve Fransa'daki silah üreticilerine erişimi yine İngiltere aracılığıyla mümkün olmuştu. İngilizlerin Kütahya-Eskişehir muharebeleri öncesinde silah ve mühimmatın ötesinde Yunan ordusuna temin ettiği araçlar muharebelerin kaderinde önemli rol oynamıştı. Yunan ordusu Uşak cephesinde 3 ton yük taşıyabilen 300 ağır, 1 ton yük taşıyabilen 75 hafif kamyona, Eskişehir cephesinde de 150 ağır ve 75 hafif kamyona sahipti. Her iki cephede biner deve de yine Yunan ordusunun lojistik ihtiyacının emrindeydi. Bugün bu programı dinleyen gençlere belki garip gelebilir ama 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu, Irak ve Doğu cephelerinde develer ordunun lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamıştı. 1915 yılında Irak ve Havalisi Umum Komutanlığı görevini üstlenen Süleyman Askeri Bey, Basra'dan Bağdat'a ilerleyen İngiliz ordusunu durdurmak için Fırat ve Dicle nehirlerinde işleyecek deniz araçlarına ihtiyaç duymuş, bu araçlar için gerekli olan kömürü temin etmek için İranlı 1000 deveci ile anlaşmış, 1000 ton kömürü develerle Bağdat'a taşıtmıştı. Eskişehir-Kütahya muharebelerine dönecek olursak, Uşak tren yolunu da kullanan Yunan ordusunun cepheye mühimmat, asker, gıda, ilaç, akaryakıt sevk etme konusunda neredeyse hiçbir sorunu yoktu. Türk ordusunun elinde hiç kamyon olmadığı gibi at ve öküzlerin çektiği araba sayısı Yunan ordusunun elindekinin ancak 1/4 kadardı. Yunan ordusunun 65 milimetrelik toplarının her birinin mermi sayısı 1500'ü, 75 milimetrelik 104 adet sahra toplarının her birinin ise 2200 mermisi bulunuyordu. Türk topçusu ise her düelloda sayılı mermisinin her birini tam isabetle kullanmak mecburiyetindeydi. Sakarya Meydan Muharebesi için hazırlıklar yalnızca cephe hattında sürmüyordu. Kütahya-Eskişehir muharebelerinin olumsuz neticeleri Büyük Millet Meclisi'nde ordu üzerinde denetim, hatta mağlubiyet halinde muhatap alınacak bir makam arama ihtiyacı yaratmıştı. Kimi milletvekilleri durumu inceleyecek müfettiş ya da müfettişler görevlendirilmesini istiyordu. Tartışmalar 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık vazifesinin meclis tarafından verilmesiyle noktalandı. Oturuma katılan 184 vekilin oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa, ilgili yasanın kabulüyle cephede tek söz sahibi olmuştu. Teşekkür konuşmasında ise kendisine verilen rütbeyi bir görevden ziyade milletin bir armağanı olarak gördüğüne işaret ediyordu.
Verilen bu makam, yüksek heyetinizin hakkımdaki itimat ve emniyetinin bariz bir delili olduğundan dolayı benim için pek kıymetli bir taltiftir ve bu mükafatın hayatımın en kıymetli mükafatı olacağını arz ederim. Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları Allah'ın yardımıyla mutlaka mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Gerek yüksek heyetinizden, gerek büyük ve şefkatli milletimden daima büyük bir şefkat ve korumaya mazhar olacağıma dair olan emniyetim büyüktür. Dolayısıyla yüksek heyetinizden aldığım feyizle bu dakikadan itibaren başkumandanlık fiili vazifesine başlıyorum.
Savaş hazırlıkları kapsamında tek yasal düzenleme bu değildi. 7-8 Ağustos tarihlerinde Tekalifi Milliye Emirleri yayımlanarak askerin mühimmattan çoraba kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir seferberlik başlatıldı. Ankara'da evlerdeki boş şişeler toplanıp sıhhiye bölüklerinde ilaç şişesi olarak kullanılmaları için orduya teslim ediliyor. Pencereler ve bahçelerdeki demir parmaklıklar sökülerek süngü imalatında kullanılıyordu. Askerler için gerekli malzemeler tüccarlardan bedelinin %60'ı peşin ödenerek satın alınıyor, kalan meblağ için tekalif ve harbiye yani savaş vergisi olarak adlandırılan bir borç makbuzu kesiliyordu. Büyük zaferden sonra bu borçların hepsi hükümet tarafından esnafa ödenecekti. Gelecek bölümde ele alacağımız Sakarya Meydan Muharebesi'ne doğru yaklaşırken, bakalım Yunan ordusundan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Xenophon Stratigos, 25 Eylül 1921 tarihli raporunda Sakarya Irmağı'nı nasıl anlatmış? Stratigos raporunda Sakarya Irmağı'ndan Yunan mitolojisindeki ismi Sangarios ismiyle bahseder ve şöyle der. Eskişehir Seyit Gazi'den doğan ırmak önce doğuya doğru akar. Sonra kuzeybatıya doğru döner, Eskişehir'in kuzeyini çevreler. Böylece bir çıkmaz bölge meydana getirir. Irmağın güneyden kuzeye doğru akan kısmı, yani Bilecik Adapazarı istikameti, bu çıkmazın dibidir. Bir de Porsuk Çayı vardır. Bu, Sakarya Nehri çıkmazını batıdan doğuya doğru ikiye yarar. Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir, İngiliz belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e adlı eserinde, General Stratigos'un bu tarifini şöyle yorumlar. Haritaya bir bakınız. Çengel gibi kıvrılan bu su yolu bir ırmak değil, düpedüz koskoca bir oltadır. Porsuk bu oltanın iğnesidir, biz Yunanlar bu dev oltayı iğnesiyle birlikte fena halde yuttuk. Yunan ordusu henüz bu oltayı yuttuğunun farkında olmadığı günlerde, 17 Ağustos 1921'de sağladıkları ilerlemeye de güvenerek Anadolu'da Yunan askeri idaresinin kuruluşunu ilan ediyorlardı. Bir gün önce ise 16 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Lloyd George, avam kamerasına hitaben şu sözleri sarf etmişti. Kemalist ayaklanmayı bastırmak için Anadolu içlerine kadar İngiliz askerleri gönderilemediğine göre tek bir yol kalmıştır. Bu tek yol iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır. Anlaşılan o ki Yunan hükümeti İngiltere'nin kendisine biçtiği rolü memnuniyetle kabul etmişti. Evet, böylece Sakarya Meydan Muharebesi'nin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Yine bir Ağustos ayı ve Türk'ün zafer günlerinin nasıl yaşandığını, Sakarya Irmağı boylarında kazanılan zaferin geleceğin Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü nasıl açtığını anlatmak için 11. bölümde siz değerli dinleyicilerimizle beraber olacağız. Ben Mehmet Kancı ve yapımda Murat Baran'la teknik ekipteki arkadaşlarım ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.